Ayrım 21, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 206. Şey hayvanat bahçesinin içinde sisin buğusunda hayatının son demlerindeki heyecandan zevk aldı. Soğuktan kızarmış, yaşlı, kemikten parmaklarını kenetledi. Erdal onun ayetler ve Arapça kelimelerle konuşarak vaazlar vermesini bekliyordu. Ama şeyh felsefesini en yalın haliyle anlatacaktı. Doğru, her suçun bir cezası var, yasalar var, olmalı da. Ama adalet var mı sence? Adalet bu dünyanın en büyük yalanı, insanın ihtiyaç duyduğu için uydurduğu bir kelime. Sadece düzenin devam etmesi için. Şeyh kendisini güvende hissettiği uzaklıkta duran geyiğe baktı. Belli ki şeyhin ayaklarının altındaki saman destesinden uzaklaşmak istemiyor ama yabancıdan korkusuyla yaklaşamıyordu. Şeyh bir elini diğerinden ayırarak yavaşça onu gösterdi. Sadece ot yiyen, kimseye zararı olmayan bir hayvan. Ama doğada cümle hayvan için av. Aslanın, kaplanın, insanın onu parçalaması ne kadar adaletsiz. Senin yediğin etlerin hepsi bir cana aitti. Ne kadar adaletsiz. Şu an biri bir başkasını öldürdü. Maktulün yakınları için adalet şansı var mı? Yok. Katil ne ceza alırsa alsın yakınlarını çok özleyecekler. Hiçbir ceza ruhlardaki acıyı bitirmeyecek. Ceza ile adalet aynı değil. Erdal'a bakmadan geyiği izleyerek konuşuyordu. Çok uzun konuşmanın sözlerini güçsüzleştireceğini bilecek kadar akıllıydı. Son cümlelerinin olduğunu belli edecek uzun eslerle devam etti. Bu dünyada adalet olsa yaşam sınavının ne anlamı kalırdı ki? Niye bebekler ölürdü? Kafir bombalarının altında. Neden Allah'a isyanlar olurdu? Korkuya gerek kalır mıydı? Asıl hesaplar ahiret gününden sonra görülecek. Cennet ile cehennem. Bu dünyadaki suçtan korkarım ama yasalar olduğu için değil, ahirette hesabı sorulacağı için. Yalanların hukukundan daha fazla korkarım Sırat Köprüsü'nde omzuma binecek, beni aşağı çekecek yüklerden. Sen bunun için suçluyu yanlış yerde arıyorsun. Erdal için ikna ediciydi sözleri. Adnan'ı sürgün ettirecek gücünü devreye sokmamış olsa, Hüseyin Hacı'nın anlattıkları olmasa, onun bu dünya ile hesabını kapatmış, ahireti bekleyen yaşlı bir filozof olduğuna inanabilirdi. Üstelik başından beri bir soru vardı aklında. Ayşe gibi küçük bir detay için 20 yıllık emeğini neden riske etsin? Sert bir rüzgar esti, sis dalgalandı ve yükseldi. Geyik boynunu dikip güçlü irkildi. Erdal ana sorularından kopup kendisini kanıtlamanın hevesine kapıldı. Bir an Adnan geldi aklına. O olsa bütün bu sözleri saçmalık görür ve pis gülerek saldırırdı. Ama Erdal özgüvensizliğiyle savaşmak için her zaman kendini kanıtlamak zorundaydı. Felsefeyi anladığını belli etmeye çalıştı. Uydurma adaletimiz olmasa dünyanın çivisi çıkar. Bu dünyanın adaleti olmasa sadece kötüler kazanır. Büyük lafları kaldıramayacak kadar karizmadan yoksundu, bunu hissedip hırçınlaştı. Beni ilgilendiren Ayşe'nin nerede olduğu, onu bulduğum anda bir aile bir parçasına kavuşacak ve hak yerini bulacak. Bu adalettir. Şeyh sorgulandığını ilk kez hissetti. Güçlü duruşundan taviz vermek niyetinde değildi. İftira atmanın da bir cezası olmalı o zaman. O kız burada değil, daha fazla verebileceğim bilgi yok. Erdal gitmesi gerektiğini anlayıp tehditkar konuştu. O zaman benim de başka sorum yok. Mıcırlarda yürürken adımları gürültülüydü. Erdal bakanın gücünü yeterince aksettirdiğini düşünüyordu. Şeyh kendisine doğru güçlü adımlarla tedirgin yaklaşan geyiği seyre daldı. Aklına gelenle irkildi Erdal. Az daha unutuyordu. Ayşe'nin babasına verdiği sözü. Sadece muhtara söylese lafı gelmeyecek kadar önemsiz bir müritti Ayşe'nin babası. Arkasına dönüp, son bir şey var dedi ve devam etti. Sizden Ayşe'nin babası, yani Muzaffer Bey şikayetçi olmadı. Aksine adınızı biz andığımızda kesinlikle hayır dedi. Ama birileri ona tepki göstermiş, onu suçlamış. Ben yalan söylemem. O gariban adamın sizinle ilgili tek bir lafı yok. Şeyh Allah razı olsun diye mırıldandı. Polis biraz uzaklaştıktan sonra yeniden arkasına baktı. Şeyh'ten çok daha güzel yaratılmış güçlü hayvanın karmaşık boynuzları göründü önce. Onun karşısında küçücüklü yaşlı adam ama geyik boyun eğdi kaftanına doğru. Çıplak tepenin üzerinde bu zamanlara İstanbul'a ait olmayan manzaranın tepesinde bulutlar inceldi. Gri'nin içinde bir ışık topu olarak göründü güneş. Göz kamaştırmayacak kadar yalındı. Mehtaba benziyordu. Osman Süer hastaneye kaldırıldıktan sonra arama devam etti. Onun ölmesi Mustafa Gürkan ve Arif'in işini bitirirdi. Endişelerini gizleyerek işlerini sürdürdükten sonra emniyete döndüler. Evden sadece iki bilgisayar ve bir çuvalı bile doldurmayan evrak çıkmıştı. Mustafa masasına oturur oturmaz telefonu çaldı. Sadece hattaki sesi dinledikten sonra telefonu kapattı. Gürkan ve Arif'e yaklaşıp müdür bizi çağırıyor. Sert bir fırçaya hazır olun derken gülümsemeye çalıştı. Ama kaşları endişeyle bükülmüştü. Müdür siyah deri ve kahverengi ahşap hakim odasında pencereden dışarı bakıyordu içeri girdiklerinde. Arkasında birleştirdiği derileri sarkık, damarları fırlamış ellerinden gümüş tespihi sarkıyordu. Üç polis ilk kez onu üzerinde bol ceketi olmadan gömlekle görüyordu. Ayakta bekleyen polislere döndü ve oturmalarını işaret etmeden öfkeyle süzdü. İri yarı Mustafa ile Gürkan ve tıknaz Arif'e yüzlerine tükürecekmiş gibi iki yanından deriler sarkmış dudaklarını büzüştürerek baktı. Yüzündeki ifadeden daha sakin çıktı sesi. ''Sizi operasyonun en önemli baskınına gönderdim.'' Üç polis aynı anda birkaç saat önce bu baskının kendilerini onore ettiğini hatırladı ve şimdi bir soruna dönüşmesine içerledi. Emir müdür sesinin tonunu yükseltmeden devam etti. Bu adamın örgütün finansörü olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye'nin zenginlerini saysak ilk ona girecek bir adam. İnşaat sektöründe ülkenin bir numarası. Ama siz ne yapıyorsunuz? Adamı kelepçelemeye kalkıyorsunuz. Gürkan adamın sarhoş olduğunu ve kendilerine hakaretler savurduğunu söylememek için kendini zor tuttu. Mustafa'nın amirliğinin arkasında kabahatten saklanabileceğini biliyordu. Bir numaralı suçlu Mustafa'nın konuşmasını bekledi ama o tek kelime etmeden dik durdu. Onun suskunluğunun nedenini müdürün sözleri ortaya koydu. ''Üstelik evi aranırken şüphelinin içki içmesine izin veriyorsunuz.'' Gürkan müdürün zaten bütün yaşananları dakikası dakikasına bildiğini anladı. Oradaki polislerden biri belki de daha fazlası her şeyi detaylarıyla anlatmıştı. Ve Mustafa'nın sessizliği bunu bilmesindendi. Mazeretlere gerek yoktu. Emir müdürün konuştukça öfkesi büyüyordu. ''Dua edin ki adam ölmesin. Öyle bir şey olursa bütün operasyon tehlikeye düşer. Avukatı televizyonlara konuşuyor zaten.'' Bol bol kötü muamele nutukları çekiyor. Babacan müdür birden ve tam olması gerektiği yerde sertliğini bağırdı. Bir çuval inciri berbat ettiniz ulan! Müdür makamına oturup polislerin ezik sessizliğine küçümseyerek baktı. Parlak saatini bileğine oturturken konuştu. Sonuçta herifin bir dünya tanıdığı var. Bu haberleri izliyorlar. Onlardan biri de İçişleri Bakanı. Kaderiniz onun iki dudağının arasında, bunu böyle bilin. Kısa bir sessizliğin ardından müdür odadan çıkmalarını elinin tersiyle işaret etti. Tek bir kelime etmeden çıktılar devletin deri koltuklu makam ihtişamından. Mustafa masasına kadar susarak yürüdü, sonra kendine soru soran iki yüze dönerek konuştu. Bugün bekleyelim, bakalım bakan arayacak mı? Sonrası Allah kerim. Gürkan masasına döndüğünde düşünmekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Ama mesleki kariyerinden çok aslı vardı aklında. Akşam onunla görüşemezse çıldırırdı. Telefona sarılmak için işteki başarısızlıklarının kasvetin dağılmasına karar verdi. İnternet sitelerine birinci haber, Osman Süer'in gözaltına alınırken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasıydı. Emniyetten hemen gözaltına direndiği ve sarhoş olduğu sızdırılmıştı. Osman Süer'in züppe avukatı kötü muamele demeçleri vererek medyayı ayağa kaldırmıştı. Erdal merdivenlerden üst kata çıkarken Hüseyin Hacı ve yabancı sesin konuşmasını duydu. Önce ev sahibi ayağa kalktı, ardından daha önce görmediği 40'lı yaşlarındaki adam. Kısa boylu ve kilolu bir adamdı. Yuvarlak başının hemen altında geniş omuzları açılıyor ve gövdesi en ufak bir kıvrım vermeden aşağı iniyordu. Tokalaşırken elindeki sertliği özellikle hissettirdi Erdal'a. Sesinin tonunda da aynı sertlik vardı. ''Hoş geldin.'' Erdal selamı alırken ev sahibi oturacağı yeri işaret etti ve Erdal'a aceleyle izah etti. Seyfi Bey, jandarma, assubay. Seyfi assubay bacak bacak üstüne atıp aksakallı adamın lafını kesti. İstihbarattanım, jandarma istihbarat, geleceğinizi biliyordum. Bizim karakola bilgi verince onlar haber verdi. Hatta hemen kayıp kızın fotoğrafını da gönderdiler. İşaret parmağını kaldırıp gözlerini tavana dikerek düşündükten sonra kayıp kızın adını buldu ve devam etti. Ayşe Demirci. Erdal halen şaşkın bakıyordu. Kendisi bu odadayken çatı katında onun söylediklerini dinleyen birinin olduğunu bilmemek ürperticiydi. Seyfi Assubay soğumuş çayını dikip bitirdikten sonra anlattı. Bu ev kurşunlandığından beri yani 5 aydır buradayım. Teras katına bir sistem kurduk. Sürekli kameraya alıyoruz mahalleyi. Mahkeme kararıyla dinleme de yapıyoruz. Yalan söylemeyeceğim. Sizin buraya bütün gelişleriniz de kayıt altında. Bazı konuşmalarınıza da ortam dinlemelerinden vakıf oldum. Erdal daha önce geldiği evin içindeki jandarma tertibatının hiç farkında olmamıştı. Bu Seyfi Assubay'ın ve jandarmanın onun gözündeki itibarını yükseltmişti. Ondan alabileceği pek çok bilgi olacağını düşünürken jandarma polis rekabetinin hassas dengesine de dikkat etmesi gerektiğini biliyordu. Kesinlikle acemi görünmemesi gerektiğini düşündü ama asker bu konuda hiç mahremiyetinin kalmadığını takip şovuyla ona hissettirmişti. Seyfi Assubay önündeki keki çatalıyla kesip büyük bir parçayı ağzına attı. Kurumuş ağzında uzun ve zorla çiğnedi. Hüseyin Hacı çayının bittiğini fark ederek ayaklandı. Erdal'a çay isteyip istemediğini sordu. Erdal daha önce böyle durumlarda isteği geri çevirmenin çekingenlik olarak algılandığını ve her zaman eksi puan olduğunu öğrenmişti. Canı istemese de alırım dedi. Yaşlı adam merdivenleri inerek aynı iz üzerindeki polis ve jandarmayı baş başa bıraktı. Belki de bu Seyfi Assubay'ın çaydan aldığı büyük yudum ve büyük kek parçasıyla ulaştığı bir amaçtı. Assubay koltuğun ucuna doğru oturup yaklaşarak konuştu. Kızı hiç görmedim. Gece gündüz buradayım. Sürekli izliyorum. Kahvehanede dinleme cihazı var. Orada da kızın burada olmadığı yönünde konuştular. Ama sen geçen geldiğinde çıktıktan sonra muhtar uzun bir vaaz çekti. Senin ortağı sürdürdüklerini filan anlattı. Seni de göndereceklerini falan konuştu. Erdal kendisinde olmayan olanaklara sahip askere istifini bozmadan, sürülme korkusunu belli etmeden sordu. Suç delili var mı? Asker damağına yapışmış kek parçalarını diliyle temizlemeye çalıştıktan sonra yanıt verdi. Görünürde yok. Ama tarikatlar tabii ki. Buradakiler garip. Kadın hocalar var. Onlar çarşaf giyiyor, evleri gezip para topluyorlar. Bazı evlerde sohbetler yapıyorlar. Şeyhin her yere uzanan asıl elleri onlar. Ama onun dışında bu eve isabet etmiş 2 kurşun ve tehditkar bakışlar dışında hiçbir şey yok. Sonuçta evi kurşunlayacak kadar ileri gittiklerine göre bir şeyler olmalı. Erdal Hüseyin Hacı'nın büyük iddialarını sordu. Asker daha da yakınlaşarak zor duyulacak tonda dudak bükerek konuştu. Cinayet işleyeceklerini düşündürecek kadar kanun dışı tipler olmadıkları kesin. Hacı abartıyor çünkü dışlanmış ve tedirgin. Evleri kurşunlanınca paniğe kapılmışlar. Ama kim yaptı belli değil. Asker ilk zamanlar ilginç gelen röntgenciliğini zamanla sıkıcı bir hal aldığını anlatan konuşmanın ardından devam etti. Bak, anlaşılan ben bir süre daha buradayım. Kızın resmi de elimde, dinleme cihazları da var. Bir şey yakalarsam sana söylerim. Ama sakın bizimkilerin haberi olmasın. Biliyorsun işte mevzu olur. Evine konuk olduğu şikayetçi bunları duysa yıkılırdı. Bütün umudu tarikata yapılacak bir operasyonun ardından güven içinde evinde oturabilmekti. Belki de intikamdı. Asker boşa kürek çektiğini düşünmesinin nedenlerini açtı. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Bunları operasyon yapsan ertesi gün derin devlet operasyonundan gözaltına alırlar. Bunun için biliyorum burada boşuna tırmaladığımı. Ama görev işte. Merdivenlerde ev sahibinin adımları duyulunca Seyfi Assubay koltuğuna yaslandı. Hacı için şüphesini büyütecek bir sessizlik kaplamıştı salonu. Çayları getirip sehpaya bıraktıktan sonra Erdal'a dönüp hevesle konuştu. Büyük binayı aramalısınız bence. O kız kesin oradadır. Erdal onunla hemfikirdi ama şefin korkaklığını, Seyfi Assubay'ın yılmışlığını, Adnan'ın eşyalarını toplamaya hazırlandığını düşündü. Kaygısını belli etmeden konuştu. Onun da zamanı gelecek ama önce delillerimizin olması lazım. Çayını hızlı içip kalktı. Askerle vedalaştıktan sonra ev sahibi onu kapıya kadar geçirdi. Kurumuş sarmaşıkların çevrelediği ev dışarıdan içinde mutluluk olduğunu düşündürecek kadar güzeldi. Erdal gri evlerden kurulu beldenin tek beyaz evi olduğunu ilk kez fark etti. İstanbul kışının grisinde onun rengi bile fark edilmiyordu. Yokuşun sonundaki meydana baktığında bir kişinin caddenin ortasında durmuş baktığını gördü. Tehdit çok net ama gerçekler çok karmaşıktı. Hacının hikayesini tarikattan hiç dinlememişti. Arabayı tekrar kilitleyip kahvehaneye doğru yokuşu tırmandı. Tehditin gözcüsü onun geldiğini görünce acele adımlarla içeri girmişti. Muhtar yine kapıda karşıladı. Şimdilik sürdüremedikleri polisin tebaanın önündeki gösterisinden korktuğu belliydi. Erdal ani sorarak muhtarı suçlu hissettirdi. Hüseyin Hacı'nın evini kimin kurşunladığını biliyor musun? Sorusunu sorarken biraz önce konuğu olduğu evden gözlerin onu takip ettiğini biliyordu. Muhtar gösterisini anlamıştı ve bunu engellemesinin mümkün olmadığını kabullendi. Savunmaya geçmenin tarikatı zanlı yapacağının da farkındaydı. Memur bey, burada kimsenin silahla işi olmaz. Onların inşaatı yapan ustalarla problem yaşadıklarını duydum ama bilemem. Ama şunu bilirim. Buradan hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Onlar evi büyütmek istediler. Her kooperatifte olduğu gibi burada da belli kurallar var. Yanlış anlamayın. Burası sadece bir kooperatif demiyorum ama burada da evlerin kuralları var. Herkes iki kat ev yaparken biri ben üç kat yapacağım derse bunun önü alınamaz. Şimdi bundan dolayı akıl almaz iftiralar yaydıkları da bizim kulağımıza geldi. Bir kat fazladan çıkmak için bu kadar insanın günahına girmek yazık. İnandırıcı görünüyordu. Erdal Kara Dicle'den emniyete uğramadan eve sürmüştü arabayı. Akşam dualarına başladı. Allah'ım annemi, babamı, ablamı, yeğenimi koruman için. Eve kadar sürecek yalvarışında kışın erkenci karanlığı kentin üzerine çöküyordu. Henüz gri karanlıkta arabaların farları sarı ışıklarını saçmaya başlamıştı. Duasını bitirmek için çalan telefonuna geç yanıt verdi. Gürkan arıyordu. Aslı ile eve geleceklerini söyledi. Evi toparlamasını tembihledi. İlk başta sesinde evin dağınık olmasının telaşı olduğunu sanmıştı Erdal. Ama Gürkan, seninle evleneceğim kadını tanıştıracağım dediğinde bir kez daha fesatlığıyla yüzleşti. Aslında fesatlık değil, kendine biçtiği değersizlikti, fark etmedi. Evi toparlamasının telaşının bitmesinden sonra bol gıcırtılı ikinci el çekyata çökmüştü, kapı çaldı. Erdal ilk dudaklara bakar, Aslı'nın ağzının ve gülümsemesinin güzelliğine hayran oldu. Bebeklerin masumluğunda bir gülüşü vardı. Gözleri gülüşünün aydınlığına küçük yıldızlar dökecek kadar parlaktı. Bulutların karanlığından korktuğu kadar aydınlığı severdi Erdal. Kurduğu çilingir sofrasında iki güzel gülüşlü insanın enerjisinin aydınlığıyla eğlendi. Gürkan ikisinin çocukluktan kalma komik maceralarını anlatırken kahkahalara boğuldular. Hiç kıskanmadı onları, birbirine dokunmak için sabırsızlanan hallerinden, dostunun mutluluğundan keyif aldı. Onsuz içine düşeceği yalnızlığı hiç umursamadı sarhoşluğun verdiği güçle. Korkularının buğulanmasının keyfiyle iki aşığın hallerini seyre daldı. Erdal yeni sevgililerin baş başa kalma ihtiyaçlarını tam zamanında anladı. Sarhoş yalpalamalarla masadan kalkıp sade bir vedayla odasına gitti. Gürkan dostunun her zaman ölçülü olan yakınlığını takdir etti. O gittikten sonra aralarından bir duvar kalkmışçasına dudaklarını tutkuyla birleştirdiler. Erdal yatağına uzandığında üç kişilik bir mutluluk hayal etti. İmkansız olduğunu biliyordu ama bir aşkın içine sızabileceğini zannedecek kadar sarhoştu. Yatakta dönünce dünyanın savrulmasıyla hayallerden koptu. Gözlerini kapattığında sarhoşluk girdabında dönüyordu. Göz kapaklarını açık tutmak için direndi. Kulağında sarhoşluğun gürültüsü ve dağınık zihnin karmaşası vardı. Sevgilileri rahatsız etmekten korkmasa tuvalete gider ve kusardı. Gözlerini açık tutmaya çalışırken uykunun ince tül perdesi üzerine düştü.
21. ayrımın sonu. Sayfa 215.